Merhaba, ben Yusuf. Ninartri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Robert G. Allen tarafından yazılan Creating Wealth. Kişisel finans ve yatırım alanında finansal bağımsızlığa daha kısa sürede ulaşma iddiasıyla hazırlanmış bir rehberdir.
İlk kez 1980'li yıllarda yayımlanan kitap, daha sonra güncellenmiş baskılarıyla okura ulaşmıştır.
Allen, yalnızca maaştan tasarruf ederek servet biriktirme yaklaşımını yeterli görmez. Bunun yerine para hakkındaki yerleşik kabullerin sorgulanmasını, varlık edinmek için kaldıraçtan yararlanılmasını ve birden fazla yatırım aracının birlikte değerlendirilmesini savunur. Kitabın odağında da gayrimenkul bulunur. Ancak indirimli ipotekler, değerli madenler, likit para, vergilendirme ile şirket ve TÖS gibi hukuki yapılar da çerçeveye dahil edilir. 10 yılda emeklilik başlıktaki güçlü hedef olsa da eser esas olarak Allen'in servet yaratma ilkelerini anlatır. Bu nedenle kitap kesin sonuç vaadi olarak değil, dönemin aktif yatırım anlayışını ve risk sermayesi mantığını açıklayan bir finans kitabı olarak okunmalıdır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım.
İlk olarak tasarruf merkezli düşünceden varlık merkezli düşünceye geçiş, kitabın başlangıç noktası paraya ilişkin zihinsel kalıplardır.
Allen, pek çok kişinin güvenliği yalnızca para biriktirmekle özdeşleştirdiğini, borcu da doğası gereği zararlı saydığını ileri sürer. Ona göre bu yaklaşım, gelirin sınırlı kaldığı durumlarda sermaye birikimini gereğinden fazla yavaşlatabilir. Bu yüzden okuru, para hesabında bekleyen bir kaynak olarak değil, gelir üreten varlıklara yönlendirilebilecek bir araç olarak görmeye çağırır. Buradaki önemli ayrım, tüketim için borçlanmak ile gelir yaratma potansiyeli olan bir varlığı finanse etmek için borçlanmak arasındadır. Kitap ikinci seçeneği öne çıkarır. Ancak bu yaklaşımın uygulanabilirliği, alınan varlığın nakit akışı, borcun maliyeti, faiz oranları ve yatırımcının ödeme gücüyle doğrudan bağlantılıdır. Allen'ın zengin düşünce dediği yaklaşım bu nedenle sadece iyimserlik değildir. Fırsatları hesaplama, finansman kaynaklarını tanıma ve paranın farklı alanlarda nasıl çalışabileceğini araştırma alışkanlığıdır. Yine de okur, geleneksel tasarrufun tümüyle gereksiz olduğu sonucunu çıkarmamalıdır. Acil durum birikimi ve borç yönetimi özellikle belirsiz piyasalarda kaldıraç kullanımının temel güvenlik koşullarıdır. İkinci olarak, gayrimenkulde kaldıraç kullanarak varlık sayısını arttırma, Allen'in planında gayrimenkul, servet oluşturmanın ana araçlarından biridir. Bunun nedeni, gayrimenkulün kiraya verilerek nakit akışı yaratabilmesi ve satın alma işleminin çoğu zaman dış finansmanla yapılabilmesidir. Kaldıraç, yatırımcının varlığın bedelinin tamamını peşin ödemeden daha büyük bir varlığı kontrol etmesidir. Değer artışı veya kira geliri gerçekleştiğinde yatırımcının koyduğu öz kaynağa göre daha yüksek bir getiri oluşabilir. Kitap bu mekanizmayı yatırımı çoğaltma yolu olarak sunar. Buna karşılık kaldıraç kazancı büyüttüğü gibi kaybı da büyütür. Kiracının bulunamaması, bakım giderlerinin artması, mülk değerinin gerilemesi ya da faiz maliyetinin yükselmesi borç ödemelerini zorlaştırabilir. Bu yüzden kitabın temel fikrini sağlıklı yorumlamak için mülkün satın alma fiyatı kadar gelir potansiyeline, giderlerine ve finansman koşullarına da bakmak gerekir.
Türkiye gibi enflasyonun, kredi maliyetlerinin ve mevzuatın hızla değişebildiği piyasalarda başka ülkelerin finansman yöntemleri doğrudan kopyalanamaz.
Allen'ın yaklaşımından alınabilecek kalıcı ders, borçla büyümenin ancak muhafazakar nakit akışı hesapları, yeterli rezerv ve açık risk sınırlarıyla anlamlı olduğudur. Üçüncü olarak, indirimli ipotekleri, nakit akışı ve fiyatlama açısından değerlendirme. Kitapta dikkat çeken daha teknik başlıklardan biri, indirimli ipoteklerden yüksek getiri elde etme düşüncesidir. Temel mantık, bir alacağın ya da ipotekle güvence altına alınmış ödeme hakkının nominal değerinden daha düşük bir bedelle edinilmesidir. Borçlu düzenli ödeme yapmayı sürdürürse, yatırımcının satın alma bedeliyle zaman içinde tahsil ettiği tutarlar arasındaki fark getiriye dönüşebilir. Bu yöntem, yalnızca bir taşınmazın değer artışına güvenmek yerine sözleşmeye bağlı ödeme akışını da yatırım konusu haline getirir. Allen'ın bu konuya yer vermesi, kitabın gayrimenkulü sadece ev alıp satma faaliyeti olarak ele almadığını gösterir. Fakat bu alan, mülk yatırımından daha ayrıntılı hukuk, tahsilat ve değerleme bilgisi gerektirir. Teminatın niteliği, borçlunun ödeme kapasitesi, öncelikli alacaklar, erken ödeme ihtimali ve alacağın devrine ilişkin kurallar sonucu etki eder. Ayrıca bu araçların erişilebilirliği ülkeden ülkeye büyük ölçüde değişir. Dolayısıyla kitapta anlatılan yöntemi doğrudan işlem talimatı saymak doğru olmaz.
Asıl analitik katkı, yatırımcıya fiyatın yanında ödeme akışını, teminat kalitesini ve tahsilat riskini inceleme alışkanlığı kazandırmasıdır. Dördüncü olarak, vergi düzenlemeleri ve hukuki yapılarla varlık koruma arayışı, Allen, yatırım kararlarında vergi etkisinin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgular.
Bir yatırımın brüt getirisi yüksek görünse bile vergi ve işlem giderleri çıktıktan sonraki net sonucu daha sınırlı olabilir.
Bu nedenle kitap, dönemin vergi kurallarından yararlanmayı servet planının parçalarından biri sayar. Ayrıca şirketler ve tröstler gibi hukuki yapıların varlıkların yönetimi ve korunması için kullanılabileceğini belirtir.
Buradaki düşünce, kişisel harcamalar, yatırım faaliyetleri ve mülkiyet düzeninin birbirinden ayrıştırılmasıdır.
Fakat bu bölümün güncel okur için en önemli yönü, ayrıntılı kurallardan çok ilkedir.
Vergi mevzuatı zamanla değişir, her ülkenin şirketleşme, miras, taşınmaz devri ve sorumluluk kuralları farklıdır.
Kitabın yayımlandığı dönemdeki uygulamalar, bugünün Türkiye koşullarına otomatik olarak uyarlanamaz.
Şirket veya tröst kurmak da tek başına koruma sağlamaz, yanlış yönetim, kişisel kefaletler ve mevzuata aykırılıklar bu korumayı zayıflatabilir.
Bu yüzden Allen'in yaklaşımı yasal boşluk arama çağrısı şeklinde değil. Yatırımın vergi sonrası getirisiyle hukuki risklerini önceden değerlendirme çağrısı olarak okunmalıdır.
Uygulamada mali müşavir ve hukuk uzmanı desteği gereklidir.
Son olarak altın, gümüş ve likit kaynaklarla gayrimenkul dışına açılma, creating wealth, odağında gayrimenkul olsa da serveti tek bir varlık türüne bağlamaz.
Allen, altın ve gümüş sikkelerini uzun vadeli kar olasılığı taşıyan araçlar arasında ele alır.
Bu tercih, değerli metallerin ekonomik belirsizlik dönemlerinde yatırımcıların ilgisini çekebilmesine dayanır.
Bununla birlikte kitapta numismatik olarak anılan koleksiyonluk sikke alanı sıradan altın veya gümüş alımından farklıdır.
Bir sikkenin değeri, metal içeriğine ek olarak nadirliğine, kondisyonuna, gerçekliğine ve koleksiyon piyasasındaki talebe bağlı olabilir.
Bu nedenle bilgi eksikliğiyle yapılan işlemlerde yüksek alış-satım farkı ve sahtecilik riski ortaya çıkabilir.
Kitabın likit para vurgusu da önemlidir.
Likidite, yatırımcının gerektiğinde nakde erişebilmesini ve doğan fırsatları değerlendirebilmesini sağlar.
Özellikle borçla büyüyen bir portföyde, tüm parayı satışı zaman alan varlıklara bağlamak kırılganlık yaratır.
Bu bölümün kalıcı mesajı, çeşitlendirmenin yalnızca farklı ürünler satın almak olmadığıdır.
Varlıkların gelir üretme biçimleri, satış kolaylığı, fiyat oynaklığı ve bilgi gereksinimleri birlikte değerlendirilmelidir.
Değerli metaller ya da koleksiyon ürünleri ancak yatırımcının amaçlarına,
maliyetlerine ve uzmanlık düzeyine uygun olduğunda portföyde anlamlı bir yer bulabilir.
Sonuç olarak, creating wealth,
finansal bağımsızlık konusunda pasif birikim modelinin ötesine bakmak isteyen okurlar için anlamlı bir tarihsel ve pratik çerçeve sunar.
Özellikle gayrimenkul finansmanı, nakit akışı, yatırımın vergi sonrası sonucu ve varlık koruma konularını birlikte düşünmek isteyenler kitaptan yararlanabilir.
Kitabın en faydalı tarafı, serveti sadece yüksek gelirle değil, varlık seçimi, finansman biçimi ve hukuki düzenleme arasındaki ilişkiyle açıklamasıdır.
Ayrıca para konusundaki korku ve alışkanlıkların yatırım kararlarını nasıl etkileyebileceğini tartışması, onu yalnızca teknik bir yatırım rehberi olmaktan çıkarır.
Benzer kişisel finans kitapları çoğu zaman bütçe disiplini, borç azaltma ve düzenli tasarrufa ağırlık verir.
Allen ise kontrollü borçlanmayı, gayrimenkul kaldıraçını, ipotek alacaklarını ve alternatif varlıkları aynı planın parçaları olarak ele almasıyla ayrışır.
Ancak bu ayrım kitabın herkes için uygun olduğu anlamına gelmez.
Kaldıraçlı yatırım, yeterli bilgi, sağlam nakit rezervi ve kayıp riskini taşıma kapasitesi gerektirir.
Ayrıca vergi, kredi ve mülkiyet kuralları kitabın yazıldığı dönemden ve ülkeden farklı olabilir.
Bu nedenle en doğru okuma biçimi, önerileri bugüne ait hazır reçeteler olarak almak değil, her fikri güncel veriler ve yerel uzman görüşüyle sınamaktır.
Böyle okunduğunda eser fırsat aramayla risk denetimini birlikte ele alan türünün sıra dışı klasiklerinden biri olarak değer kazanır.
Destek olmak isterseniz Robert G. Allen kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz.
Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.